Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Christopher Lush'ın 1979'da yayımlanan Narsisizm Kültürü, Amerikan toplumunun psikolojik ve kültürel bir eleştirisidir. Kitap, narsisizmi gündelik dildeki bencillikten daha dar ve daha ağır bir anlamda ele alır. Lush'a göre modern toplum, kırılgan bir benlik duygusuna sahip. Sürekli, dışarıdan onay bekleyen ve geleceğe güvenle bağlanmakta zorlanan bir kişilik tipini yaygınlaştırmıştır. Yazar, bu durumu yalnızca bireysel bir ruh sağlığı meselesi saymaz. Tüketim ekonomisi, bürokratik kurumlar, reklamcılık, uzman kültürü, zayıflayan aile bağları ve topluluk yaşamının çözülmesiyle ilişkilendirir. Psikanalitik kavramları tarihsel ve siyasal analizle birleştiren eser, 1960'lar ve 1970'lerin Amerika'sındaki kişisel gelişim akımlarını, ünlülük tutkusunu, siyasetin gösteriye dönüşmesini ve rekabet korkusunu inceler. Lush'ın üslubu tartışmacı, hatta zaman zaman polemiktir. Buna rağmen kitap, bireycilik ile ortak sorumluluk arasındaki gerilimi düşünmek için hala önemli bir başvuru noktasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, narsisizm, basit bencillik değil, kırılgan benliğin savunmasıdır. Lush'ın temel ayrımı, narsisizmi keyfine düşkün ya da kendini seven insanla özdeşleştirmemesidir. Onun yararlandığı psikanalitik çerçevede narsistik kişi, kendinden son derece emin görünse bile içten içe güvensizdir. Sürekli hayranlık, dikkat ve onay araması güçlü bir benlikten değil, benlik duygusunun istikrarsızlığından kaynaklanır. Bu kişi dünyayı kendi arzularını doğrulayacak bir ayna gibi görmek ister. Eleştiri, başarısızlık, yaşlanma, bağımlılık ve ölüm düşüncesi ise bu savunmayı tehdit eder. Kitap, bu psikolojik örüntüyü tek tek insanlara teşhis koymak için kullanmaz. Lush, modern Amerikan kültüründe normal kabul edilen davranışların klinik narsisizmin daha hafif ama yaygın biçimleriyle akraba olduğunu ileri sürer. Şöhret arzusu, imaj yönetimi, geçici ilişkiler, rekabetten kaçınma ve sürekli kendini yeniden kurma isteği bu bağlamda değerlendirilir. Böylece mesele ahlaki bir insanlar eskisinden daha bencil yargısına indirgenmez. Asıl soru şudur, insanlar neden dış dünyanın güvenilirliğine ve kalıcı ilişkilere daha az dayanabilmekte? Kendi değerlerini neden dışarıdan gelen işaretlerle sürekli kanıtlamak zorunda kalmaktadır? Lush'ın özgün katkısı, bu soruyu ekonomik ve kurumsal dönüşümlerle birlikte sormasıdır. İkinci olarak, tüketim ve kitle iletişimi. Yurttaşı izleyici ve tüketiciye dönüştürür. Lush'a göre, modern kapitalizmin tüketim odaklı düzeni yalnızca daha çok mal satın aldırmaz. Aynı zamanda insanlara kendilerini eksik, yetersiz ve sürekli yenilenmeye muhtaç hissettiren bir kültür üretir. Reklamcılık, görünüş, gençlik, sağlık, statü ve kişisel çekicilik etrafında bitmeyen ihtiyaçlar kurar. İnsan, kalıcı bir başarı ya da aidiyet duygusuna ulaşmaktan çok, bir sonraki ürün, deneyim veya imaj aracılığıyla kendini onarmaya yönelir. Bu çerçevede ünlülük kültürü özel önem taşır. Lush, kamuoyunda tanınmayı gerçek başarı, yetkinlik veya toplumsal katkıyla kolayca karıştıran bir ortam görür. Kitle iletişim araçları, kamusal hayatı uzaktan seyredilen kişilikler ve görüntüler üzerinden düzenler. Siyasette programlar, kurumlar ve kolektif sorunlar yerine liderlerin üslubu, samimiyet iddiası ve medya imajı çevresinde değerlendirilme riski taşır. Bu analiz, bugün sosyal medya üzerinden düşünülmeye elverişli görünse de kitabın özgün bağlamı televizyon, reklam ve kitle pazarıdır. Lush'ın iddiası, tüketicinin pasif olduğu değildir. Daha çok, tercih yapma özgürlüğünün yurttaşlık ve ortak eylem duygusunun yerine geçebileceğini söyler. Böyle bir düzende kişi, dünyayı değiştirebilen bir topluluk üyesi olmaktan çok, kendi tatminini yöneten bir tüketici haline gelir. Üçüncü olarak, uzmanlaşma ve kurumlar, gündelik yaşam üzerindeki denetim duygusunu aşındırır. Kitapta narsistik kültürün bir kaynağı da gündelik hayatın giderek uzmanların yönetimine bırakılmasıdır. Lush, eğitimden çocuk yetiştirmeye, sağlıktan ruhsal sorunlara kadar pek çok alanda profesyonel bilginin genişlemesini ele alır. Onun itirazı, bilgiye veya uzmanlığa ilkesel bir karşıtlık değildir. Sorun, insanların kendi deneyimlerini yorumlama, ortak sorunları tartışma ve pratik kararlar alma kapasitesinin sürekli yetersiz görülmesidir. Birey, her mesele için dışarıdan rehberlik aramaya teşvik edildiğinde kendi yargısına daha az güvenir. Bu bağımlılık, paradoksal olarak yoğun bir benlik meşguliyetiyle yan yana ilerleyebilir. İnsan, terapi dili. Kişisel gelişim dili veya sağlık tavsiyeleri aracılığıyla sürekli kendini gözlemlemeye başlar, fakat bunu daha güçlü toplumsal bağlar kurmak için değil, kaygısını yönetmek için yapar. Lush'in 1970'lerde ele aldığı farkındalık, beden çalışması ve kendini keşfetme akımları bu nedenle önemlidir. Yazarın eleştirisi, ruh sağlığı desteğini ya da eğitimi değersizleştirmek değildir. Daha çok toplumsal sorunların kişisel uyum sorunları gibi ele alınmasına dikkat çeker. İş güvencesizliği, yalnızlık veya siyasal güçsüzlük gibi meseleler yalnızca bireyin duygusal dayanıklılığıyla açıklanırsa onların kurumsal nedenleri görünmez kalır. Bu da kişisel çözüm arayışını büyütürken demokratik katılımı zayıflatabilir. Dördüncü olarak, aile ve yerel toplulukların çözülmesi, karakter oluşumu tartışmasının merkezindedir. Lush, aileyi ve yerel toplulukları yalnızca nostaljik kurumlar olarak ele almaz. Onların, çocukların bağımlılık, sınır, otorite, karşılıklılık ve kuşaklar arası süreklilik deneyimini öğrendikleri ortamlar olduğunu savunur. Bu kurumların ekonomik hareketlilik, bürokratikleşme ve profesyonel müdahale sonucunda zayıflaması, ona göre karakter oluşumunu da etkiler. İnsanların kalıcı bağlar yerine kısa süreli, işlevsel ve kolayca terk edilebilir ilişkilere yönelmesi, narsistik kırılganlığı besler. Bu yaklaşım, kitabın en tartışmalı yanlarından biridir. Lush, dönemin ilerici hareketlerinin aileye ve geleneksel otoriteye yönelik eleştirilerinin, özgürleştirici amaçlarına rağmen ortak yaşamın dayanaklarını daha da aşındırabileceğini düşünür. Öte yandan muhafazakar piyasa savunusunu da çözüm saymaz. Serbest piyasanın iş, mahalle ve aile hayatında yarattığı istikrarsızlık tam da korumak istediği toplulukları dağıtabilir. Dolayısıyla Lush, sağ ve sol arasındaki basit bir tercihe yerleşmez. Türkiye açısından okunurken, bu tartışmayı aileyi değişmez biçimde idealize eden bir çağrı gibi almak yanıltıcı olur. Kitabın daha verimli sorusu şudur. Hızla değişen kent yaşamı, güvencesiz çalışma ve tüketim baskısı içinde insanlar güven ilişkilerini hangi kurumlar aracılığıyla kurabilir? Lush'in yanıtları tartışılabilir, fakat aidiyet ile kişisel özellik arasındaki denge sorununu canlı tutar. Son olarak, azalan beklentiler. İlerleme inancının yerini hayatta kalma kaygısına bırakmasıdır. Kitabın alt başlığındaki azalan beklentiler. Yalnızca daha düşük gelir beklentisi anlamına gelmez. Lush, toplumun geleceği ortaklaşa biçimde iyileştirebileceğine dair inancın aşındığını anlatır. İlerleme fikri, uzun vadeli, siyasal hedefler ve kamusal sorumluluk yerine, belirsizlik içinde bugünü idare etme çabası öne çıkar. Bu atmosferde kişi geniş bir tarihsel ufka bağlanmak yerine kendini korumaya, kısa vadeli rahatlama sağlamaya ve psikolojik dengesini sürdürmeye odaklanır. Lush için narsisizm ile gelecek korkusu arasında güçlü bir ilişki vardır. Gelecek güven vermediğinde, geçmişten devralınan bağlar zayıfladığında ve kurumlar etkisiz göründüğünde insan dikkatini kendi bedenine, duygularına ve imajına yoğunlaştırabilir. Ancak bu yoğunlaşma tatmin üretmez, çünkü kişinin kendi iç dünyası, toplumsal dayanışmanın ve anlamlı eylemin yerini tek başına dolduramaz. Ölüm, başarısızlık ve bağımlılık gibi sınırlar daha tehdit edici görünür. Bu teşhis, kitabın neden sadece bir ahlak eleştirisi olmadığını gösterir. Lush, daha az kendini düşünün demekten ziyade insanların kendilerinden başka bir şeye bağlanabilecekleri toplumsal koşulları sorgular. Tarih bilinci, yurttaşlık, karşılıklı yükümlülük ve yerel dayanışma bu nedenle önem kazanır. Yine de kitap, bu değerlerin günümüzün çoğulcu toplumlarında nasıl kurulacağı konusunda ayrıntılı ve tartışmasız bir program sunmaz. Sonuç olarak, narsisizm kültürü, psikoloji, sosyoloji, tarih ve siyaset arasındaki kesişimle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Amerikan toplumunun 1970'lerdeki görünümünden yola çıktığı için her teşhisini bugüne veya başka ülkelere doğrudan taşımak doğru olmaz. Aile, toplumsal cinsiyet, siyasal hareketler ve terapi kültürü hakkındaki bazı yargıları haklı olarak eleştiriye açıktır. Lush'ın polemikçi dili de zaman zaman farklı eğilimleri tek bir kültürel bozulma anlatısı içinde toplar. Bu sınırlamalar kitabın güçlü yanını ortadan kaldırmaz. Tersine eleştirel bir okumayı gerekli kılar. Eserin pratik yararı, narsisizmi bireylere yapıştırılan kolay bir etiket olmaktan çıkarmasıdır. Okör, sürekli onay arama, imaj kaygısı, tüketim yoluyla kimlik kurma ve siyasal seyircilik gibi olguların ardındaki kurumları düşünmeye başlar. Bu, özellikle medya kültürü, kişisel gelişim endüstrisi ve topluluk bağlarının zayıflaması üzerine çalışanlar için verimli bir çerçevedir. Benzer toplumsal eleştiri kitaplarından ayrıldığı nokta, ekonomik düzen ile ruhsal hayat arasında doğrudan bir ilişki kurmaya çalışmasıdır. Lashne yalnızca piyasayı, ne yalnızca bireysel ahlakı suçlar. Tüketim, uzmanlaşma, aile, siyaset ve popüler kültürün birbirini nasıl güçlendirdiğini inceler. Kesin çözümlerden çok rahatsız edici sorular sunması, kitabın kalıcı etkisinin temel nedenidir. Destek olmak isterseniz Christopher Lash kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.